10. ayrım, sayfa 106. Derin abiler, Necdet Pekmezci. Çatlı ve uyuşturucu iddialarına yanıt. Türkiye emekli albay Arif Doğan'ı JİTEM'in kurucusu olarak tanıdı. Ergenekon davasından tutuklandı, sorgulandı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra hiç susmadı Arif Doğan, bulduğu her fırsatta konuştu. Abdullah Çatlı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili onun da söyleyecekleri vardı. Radikal gazetesinin 15 Eylül 2011 tarihli nüshasında Arif Doğan, Abdullah Çatlı'nın uyuşturucuyla mücadele için 2 yıl emrinde çalıştığını anlatıyordu. Abdullah Çatlı 2 yıl emrimde çalıştı. Rahmetli Hüseyin Kocadağ'la, yani Susurluk kazasında ölen polis müdürü, birlikte. Bir kuruluşun uyuşturucuyla mücadele edebilmesi için 4 ekolden birisi gerekir. İçici, üretici, satıcı ya da taşıyıcı olacak. Çatlı da bunlardan biriyle uyuşturucu işine girerek onları patlattı. Sonra da milletin gözünde uyuşturucu kaçakçısı oldu. Kayıp 2 trilyon. JİTEM'i Ben Kurdum adlı kitabında Arif Doğan, Abdullah Çatlı'ya bir bölüm ayırıyor ve uyuşturucu konusunda açıklık getiriyordu. Kitabının 73. sayfasında Arif Doğan, Çatlı'nın uyuşturucu kaçakçısı olduğu suçlamalarına şu yanıtı veriyordu. Asala'nın kısa sürede sona erdirilmesinin en büyük nedeni Abdullah Çatlı'nın uyuşturucu trafiğinin içinde olmasıdır. Adamın uyuşturucu satın almak için veya kuryeleri halletmek için devletten 5 trilyon alması gerekiyor. Devlet görevlileri Abdullah Çatlı'yı getirip 3 trilyon veriyorlar. Abdullah Çatlı da 2 trilyon nerede diye soruyor. Kardeşim, bu bizim istihkakımız diyorlar. Siz devletin adamısınız, ne istihkakı olacak diyor. Madem bunlar böyle yapıyor diyerek elindeki mal bir ton ise onu 600 kilo gösteriyor, 400 kilosunu kendi deposuna alıyor. Onu satarak devletten alacağını tahsil etmiş oluyor. Arkadan da Abdullah Çatlı'nın yaptığını hazmedemeyenler hemen uyuşturucu kaçakçısıdır, haindir diye suçlamaya başlıyorlar. 5 trilyonun 2 trilyonunu neden yediniz diye soran yok. Arif Doğan kazadan önce Abdullah Çatlı, Sedat Bucak, Gonca Uz ve Hüseyin Kocadağ'ı Yalova'daki termal otelde kendisinin ağırladığını açıklıyor ve ekibin Kocadağ'ı il emniyet müdürü olarak atamak için İzmir'de Mehmet Ağar'ı ziyaret ettiğini söylüyordu. Bu arada Arif Doğan bir itirafta daha bulunuyor. Abdullah Çatlı ile Hüseyin Kocadağ'ın Asala operasyonlarında birlikte çalıştıklarını açıklıyordu. Asala'ya karşı verilen mücadelede Hüseyin Kocadağ'ın gerçekten büyük katkısı vardı. Mehmet Özbay'ın da katkısı büyüktü, yani Abdullah Çatlı'nın. Arif Doğan'ın anlattıklarından görüleceği üzere Çatlı ve ekibi Asala'yı bitirmek üzere ilk önce uyuşturucu trafiğini engellemek gerektiğine inanıyor ve bunun için kendilerine Asala'yı bitirme görevini verenlere bunun nasıl olacağını anlatıyor. La Sainte cezaevi. Abdullah Çatlı uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile tutuklanıyor ve Fransa'da hüküm giyiyordu. La Sainte cezaevine konuluyor. 4 Eylül 1988 yılına kadar burada tutuluyordu. Fransa tahliye etmek yerine 1984 yılında İsviçre sınırında yakalanıp uyuşturucu nedeniyle Abdullah Çatlı'yı bu ülkeye iade ediyordu. Lonov cezaevine konuluyor, sonra da kendisini özgürlüğe taşıyacak Bostadel cezaevinden 21 Mart 1990'da firar ediyordu. Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı'nın cezaevinden firarını bir arkadaşından duyduğunu ve yaşadığı duyguları şöyle anlatıyordu. Bursa özel tip cezaevinde odamda yatıyordum. Yatağımın yanına gelen bir arkadaş bağırır şekilde sesleniyordu. ''Abi kalk uyan, gözümüz aydın, reis cezaevinden kaçmış.'' Yataktan fırladım. Arkadaşın getirdiği gazeteyi elinden çektim ve haberi okudum. Haberi veren yüksek tirajlı bir gazeteydi. Hemen giyindim ve odadan dışarı fırladım. Arkadaşların hepsine müjdeyi verdim. Bu olay herkesi çok sevindirmişti. Cezaevinde o günün konusu başkanın firarıydı. Arkadaşlarla bu konuyu konuşuyor ve yorumlar yapıyorduk. İnşallah yakalanmaz. Benim bildiğim Çatlı artık kolay kolay yaş tahtaya basmaz. Bence Türkiye'ye dönerse çok daha iyi olur. Bakarsınız bizim için de bir şeyler yapar. Ya sen bizi bırak. Keşke gelse de şu hareketi toparlasa. Baksana dışarıda herkes ayrı telden çalıyor. Başkan firar etmesine etmişti de tiryakisi olduğum ve dört gözle beklediğim mektupları kesilmişti. Haberini alacağım bir yer olmadığından merak içinde kalmıştım. Kara evli kaçırdı. Susurluk Komisyonu Başkanı Mehmet El Katmış 15 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da Server Vakfı'nın düzenlediği bir toplantıya konuşmacı olarak katılıyordu. Ulusal Basın Ajansı'nda RP muhabiri olarak çalıştığım için konferansı ben de izliyordum. El Katmış ahaliyle Susurluk olayı ile ilgili sorular yönelttim. Özellikle de Çatlı'yı İsviçre cezaevinden bir bakanın kurtardığı açıklamaları konusunda ısrarcı oldum. Hiç beklemediğim bir anda El Katmış kamuoyunda tartışılan o ismi açıklayıverdi. Konferansı izleyen tek muhabir olmanın hazzı bir başka oluyordu. Ajans haberi hemen servise koyuyor ve 16 Mayıs 1997 tarihli gazetelerde haber şöyle yer alıyordu. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı ve RP Nevşehir Milletvekili Mehmet El Katmış, Abdullah Çatlı için İsviçre'ye giden ANAP'lı Devlet Bakanı'nın Ahmet Karaevli olduğunu açıkladı. El Katmış MGK kararlarını uyguladığını belirttiği Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağını da söyledi. El Katmış Server Vakfı'ndaki Susurluk Konferansı'nda yeni tartışmalara yol açacak açıklamalarda bulundu. Susurluk olayının MGK'nın toplandığı 28 Şubat'tan sonra gündemden düştüğünü belirten El Katmış şöyle konuştu. Susurluk 3 Kasım'dan 28 Şubat'a kadar Türkiye'nin gündemini en fazla meşgul eden bir olaydı. Gel gör ki 28 Şubat'tan sonra kayboldu. Devletin ve hükümetin üzerinde gizli bir güç var. Bu gücü özellikle 28 Şubat'tan sonra daha iyi görüyoruz. ANAP'ın Susurluk olayının aydınlatılmasını istemediğini ileri süren El Katmış, çünkü olaylar net olarak ortaya çıktığında altından ANAP da çıkacaktı dedi. El Katmış, Çatlı hapisteyken İsviçre'ye giden bakanın ANAP'lı Ahmet Karaevli olduğunu da ilk kez açıkladı. O tarihte yurt dışında olan bakanları inceledik. Ahmet Karaevli'nin İsviçre'de olduğunu gördük. Ahmet Karaevli, Mehmet El Katmış'ın açıklamalarına yıllardır suskun kalıyor. Ancak Ergenekon davası patladıktan sonra ismi yeniden gündeme gelince dava açacağını söylüyordu. İsviçre Adalet Bakanı. Anımsayacağınız üzere dönemin Başbakanı Turgut Özal, İsviçre'de yeraltı dünyasının ünlü isimleri ile zirvede bir araya gelmişti. İddialara göre o toplantıda Özal'ın yanında Ahmet Karaevli de vardı. Toplantıya katılanlardan biri de Berber Yaşar lakaplı Yaşar Aktürk'tü. Abdullah Çatlı ile aynı cezaevinde kalan ve daha sonra Bizim Hücre adıyla kitap yazan Ethem Karayüzüm, Çatlı'nın ağzından şu bilgileri veriyordu. Yaşar abi her şeyi halletmişti. İsviçre Adalet Bakanı Elizabeth Kopp'la konuşup beni bıraktırmaya söz vermişti. O da görevden ayrıldı, bizim işte yattı. İsviçre Adalet Bakanı istifa etti. Abdullah Çatlı İsviçre cezaevinden kaçtı mı, kaçırıldı mı? İlişkiler ortaya çıktığında kaçırıldığına hükmetmek gerekiyordu. Dönemin İsviçre Adalet Bakanı Elizabeth Kopp'un eşiyle başı derde giriyordu. Doktor Hans Kopp'un uluslararası yeraltı dünyası ile ilişkileri vardı. Şeyh Muhammed Şekerci ile onun şirketi Şakargo AG'nin Türkiye temsilcisinin Çatlı'nın Yaşar abi beni bıraktırmaya söz vermişti dediği Berber Yaşar lakaplı Yaşar Aktürk olduğu ortaya çıkıyordu. Hans Kopp da bu firmada çalışıyordu. İlişkiler ortaya çıkınca da Adalet Bakanı Kopp görevinden istifa etmek zorunda kalmıyordu. Uğur Dündar Sabah gazetesindeki köşesinde 3 Mart 2002 tarihinde Kopp'un istifasını şöyle anlatıyordu. Elizabeth aşağı, Karen yukarı, yıl 1986, aylardan aralık. İsviçre'nin pırıltılı politikacılarından Adalet Bakanı Elizabeth Kopp istifasını Devlet Bakanı Otto Stich'e sunuyor. Siyasete atıldığında geleceğin başbakanı gözüyle bakılan bakanın sürpriz istifasının nedeni eşiyle yaptığı bir telefon konuşmasının kaydedilip medyaya sızdırılması. İstifayla sonuçlanan olaylar zincirine gelince, Elizabeth Kopp'un eşi Dr. Hans Kopp, Lübnan asıllı Muhammed Şakarci'nin şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Şirket dünya çapında kara para aklaması yapıyor. Biz de Erdinç Ispartalı ile birlikte Hürriyet Gazetesi adına Şakarci'nin Türkiye bağlantılarını araştırıyoruz. Türkiye'den giden uyuşturucu paralarını Şakarci'de, yani Şehmus Şekerciyan, aklanıp külçe altınlar halinde kaçak olarak tekrar yurda giriş yaptığını belgelemiş durumdayız. Hürriyet'te manşetlere tırmanan haberlerimiz İsviçre'de bomba etkisi yaratıyor ve skandal patlak veriyor. Telefonların dinlendiğini bilmeyen Adalet Bakanı Kopp eşini arayarak artık o şirketten ayrılmasının gerektiğini söylüyor. Medyaya sızdırılan bu özel telefon konuşması pırıltılı bakanın sonunu getiriyor. Makamı sayesinde edindiği bilgiyi kişisel amaçla kullandığına ve İsviçre'ye zarar verdiğine inanan kamuoyu bakanın istifasını istiyor. Uygar ülkenin uygar siyasetçisi de vakit geçirmeden istifa ediyor. Böylece başlayan operasyonlar İsviçre'nin narko dolarları daha beyaz yıkadığı karanlık dönemin geride kalmasını sağlıyor. Muhammed Şekerci veya Şekerciyan ilişkileri Türk basınında 9 Kasım 1988 tarihinde yeniden gündeme geliyordu. Tayfun Devecioğlu ise kara paranın Türkiye'de aklandığını anlatıyordu yazısında. Amerikalı araştırmacı yazar Claire Sterling'in 1990'da piyasaya çıkan Octopus, The Long Reach of the International Sicilian Mafia adlı kitabında Türk mafyasından da epeyce söz ediliyor. Kitaba göre Türk mafyası ilk kez 1960'lı yılların sonlarında Avrupa'ya açılıyor. Türk mafyasının batıya açılan penceresi ise Bulgaristan. Bulgar Gizli Servisi 1968'de 3 dış ticaret şirketini birleştirerek Kintex adlı yeni bir şirket kuruyor. Kintex'in 3 ana faaliyet konusu var: uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve kara para aklama. Abuzer Uğurlu 1969'da Kintex'e katılıyor. Uğurlu'nun katkılarıyla 1970'lerde dünya baz morfin ticaretinin 1/4'ü Kintex'in kontrolüne giriyor. Uğurlu'nun İstanbul'daki adamı Hüseyin Çil, Hüseyin Çil'in İtalyan mafyası nezdindeki büyükelçisi ise Çil'in talimatıyla Milano'ya yerleşen Selahattin Vakkas. Kitabın 166. sayfasında Sarı Avni'nin de adı geçiyor. Sterling'i FBI Başkanı Louis Freeh'in 1996'daki bir ifadesine dayanarak yazdığına göre Türkiye doğumlu İsviçre asıllı Paul Varidel, Sarı Avni'nin ortağı. Pizza Connection operasyonu kapsamında yakalanıp İtalya'da hapse atılan Varidel ifadesinde eroin Sarı Avni kanalıyla geliyordu diyor. Varidel eroin paralarının aklanmasında İsviçre'deki Magaryan kardeşler ve Muhammed Şekerci ile işbirliği yapıldığını anlatıyor. Kitabın 261. sayfasında ise yine Amerikan resmi kaynaklarına dayanılarak Sarı Avni 1980'lerde dünyanın en büyük baz morfin kaçakçısıydı. Hatta Bulgaristan sadece Sarı Avni'den gelen baz morfini işlemek için büyük laboratuvarlar kurmuştu ifadelerine yer veriliyor. Magaryan Kardeşler Davası. 1980'lerin ikinci yarısında Pizza Connection'ın İtalya ve ABD'deki yüzlerce elemanı tek tek tutuklandıktan sonra gözler İsviçre'ye çevrildi. Uluslararası kuruluşların baskılarına dayanamayan İsviçre hükümeti de mali sektördeki denetimini sıkılaştırıp şüpheli isimlerin üzerine gitmeye başladı. İsviçre'de sürdürülen operasyonlar kapsamında Temmuz 1998'de Magaryan kardeşler tutuklandı. 25 ay tutuklu kalan Magaryan kardeşler Ağustos 1990'da hakimin önüne çıkartıldı. Şekerci Trading'in patronu Muhammed Şekerci de aynı davada tutuksuz olarak yargılandı. Davada savcıların en önemli bulgusu İstanbul-Sofya bağlantısıyla Zürih'e Magaryan kardeşlere ulaşan 100 milyonlarca dolarlık kaynağı belirsiz para. Suriye doğumlu Lübnan vatandaşı olan Magaryan kardeşler önce iddiaları reddedip bunlar Türkiye'de turizm sektörünün kazandığı paralar, eroinle ilişkisi yok dediler. Ancak davada tam 50 şahit dinleniyordu. Sonunda Magaryan kardeşler suçlarını itiraf etmek zorunda kaldı. Kapalı çarşı temiz yıkar. Jean ve Barkev Magaryan'ın itiraflarından İstanbul'un kara para trafiğinde çok önemli bir kavşak olduğu ortaya çıkıyor. İtirafların özeti şöyle. O dönemde İstanbul-Zürih arasındaki yıllık para trafiği tam 100 milyar İsviçre frangı, yani 77.2 milyar dolar. Bu paranın %90'ı doğrudan İsviçre bankalarındaki hesaplara yatıyor. %10'un yani yaklaşık 7.7 milyar doların hikayesi ise çok daha ilginç. Bu paranın Sofya üzerinden İsviçre'ye transferinde kapalı çarşıdaki 300 döviz tüccarının rolü bulunuyor. Magaryan kardeşlerin kapalı çarşıdaki partnerleri ise Mehmet Yıldırım ile Suriye asıllı doktor lakaplı Celal Dahabi. Magaryanlar kapalı çarşıdaki adamlarıyla teleks yoluyla haberleşiyorlar. Yıldırım'a SM veya OS koduyla, Dahabi'ye ise ATA veya TIR koduyla ulaşıyorlar. Yıldırım ve Dahabi'nin Türkiye'deki eroin baronlarından topladığı paralar önce paketleniyor, sonra bavullara konup genellikle karayoluyla İstanbul'dan Sofya'ya gönderiliyor. Paralar genellikle dolar ve mark. Bazen 20'şerlik banknotlardan oluşan milyonlarca dolarlık büyük paketler oluşturmak zorunda kalıyorlar. Sofya'da paraları Kintex, daha sonra bu şirketin adı Globus olarak değiştirildi, teslim alıyor. Bulgar gizli servisi komisyonunu aldıktan sonra paralar hava yoluyla Zürih Havaalanı'na gidiyor. Magaryanlar Sofya'dan gelen parayı Zürih Havaalanı'nda bekliyor. Onlarla birlikte kendi partnerlerinden gelen parayı bekleyen 5-6 finans şirketinin yöneticisi de her defasında havaalanında bulunuyor. Magaryanlar gelen paraları genellikle Credit Suisse ve UBS'nin Zürih Havaalanı'ndaki şubesine yatırıyor. Daha sonra bu para altın alım satımı veya başka yollarla aklanarak uluslararası uyuşturucu baronlarının Türkiye, Panama ve Orta Doğu ülkelerindeki hesaplarına aktarılıyor. 3 yılda 525 milyon dolar. Magaryan kardeşler sadece kapalı çarşıda iş yapan Mehmet Yıldırım ve Celal Dahabi kanalıyla 1985 ile tutuklandıkları Temmuz 1988 arasında 680 milyon İsviçre frangı, yaklaşık 525 milyon dolar akladıklarını itiraf ediyorlar. Kolombiya'daki ünlü Medellin kartelinin kokain gelirleriyle birlikte 3,5 yıl içinde 1.2 milyar dolar tutarında kara para aklama suçuyla 4,5 yıl hapse mahkum ediliyorlar. Temmuz 1988'den itibaren tutuklu olan iki kardeş 4,5 yıllık cezalarının 3'te 2'si olan 3 yılı doldurduktan sonra Temmuz 1991'de tahliye ediliyorlar. Milyarlarca dolara hükmeden iki kardeşin cezaevinde günde birkaç saat havalandırmaya çıkartıldığı sıralarda tarihin en büyük baz morfin kaçakçısı olarak kırmızı bültenle aranan Sarı Avni, oksijen deposu olarak bilinen Altınoluk'ta Pizza Connection operasyonunu savuşturmanın keyfini çıkartıyor. Avni Musullulu da Kop'u tanıyordu. Doktor Kop'u tanıyanlardan biri de Sarı Avni lakabı ile tanınan Avni Musulluluydu. Avni Musullulu Susurlu kazasından sonra Balıkesir'de yakalanıyordu. O günlerde yayınlanan bir haberde Musullulu-Kop ilişkisi şöyle anlatılıyordu. Altınoluk'ta yakalanan uluslararası eroin kaçakçısı Sarı Avni lakaplı Yaşar Avni Musullulu'nun şaşkınlık yaratan bir yöntemle kimlik değiştirdiği ortaya çıktı. Rize'nin Çayanlı köyünde dünyaya gelen Sarı Avni, Interpol tarafından da kırmızı bültenle arandı. 1980'de isim operasyonu için harekete geçti. Sarı Avni asıl adı Avni Karadurmuş'u Yaşar Avni Musullulu olarak değiştirmek amacıyla Rize'de mahkemeye başvurdu. Soy isim tasihi yapıldı, nüfus kaydı da İstanbul'un Beykoz ilçesine alındı. 1981'de yurt dışına çıkmaya hazırlanan Sarı Avni, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından aranırken pasaport işlemlerine başladı. Beykoz Cumhuriyet Savcılığı 21 Ekim 1981'de Sarı Avni'nin sabıkası olmadığına ilişkin belge verdi. Elini kolunu sallayarak önce Londra'ya ardından İsviçre'ye giden Sarı Avni oturma ve çalışma izni alabilmek amacıyla da bir plan uyguladı. İsviçre'nin ilk kadın adalet bakanı Elizabeth Kopp'un eşinin avukatlık bürosundan oturma izni aldı ve burada Sultan Raisen Seyahat Acentesi ve Oden Shipping Deniz Taşımacılığı şirketini kurdu. Kendini armatör olarak gösteren Sarı Avni bir süre sonra Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'nun dikkatini çekti. Sarı Avni'nin gece kulübünde eğlenirken fotoğrafları çekildi. Dünyanın bir numaralı zehir ve silah taciri olduğu ortaya çıkan Sarı Avni, İsviçre'den iade girişimleri başlayınca uçakla Bulgaristan'a kaçtı, izini kaybettirdi.
10. Ayrımın Sonu. Sayfa 116.